Ayrım 32, sayfa 260. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı Soner Yalçın. Arızalı ilişki tespiti. Günümüzden bir isim vereyim. Akif Emre, gazeteciydi. Tanışmıyorduk, okuyordum, bilgileniyordum. Ne yazık ki 60 yaşında çalışma masasının üzerine yığılıp kaldı. Çok üzüldüm. Hele bizim mahallede Yeni Şafak gazetesinden bir tetikçi eksilmiş sözünü duyunca kahroldum. Demek mahalleler bu derece birbirinden koptu, insanlar bu derece kin dolu, yazık, günah. Ani ölümünü duyduğumda ah keşke tanışsaydım, sohbet etseydim, ne eksiklik dedim içimden. Yazardı, belgeselciydi, bana sorarsanız hepsinin üstündeydi. Sufiydi, nefsine hakimdi, nemalanma nedir bilmedi, basitliğe tahammül etmedi, cip kültürüne yenilmedi, eşyanın kölesi olmadı. Tamahkarları sevmedi, Üsküdar'ın dolmuş müşterisiydi, hep mütevazı, hep sokakta yaya. Kâbesini kaybedenlerden değildi, siyasi muktedirlere hep muhalif oldu. Cemaati yok, partisi yok, İslamcı değil, samimi Müslüman. Fikrin namusuna inançlı, kalemi keskin, sözünün eri, marifet ehli. Huysuz derlerdi, oysa zordu erdemli olmak. Çoğu zaman kırıldı, tek ses çıkarmadı. Kapıları usulca kapatıp çıktı gitti, dimdik yürüdü. Dönekleri, yandaşları hiç sevemedi. Mahallesi kalabalıklaştıkça o yalnızlaştı. İktidarın getirdiği yozlaşmadan, kibirden utandı, hiç bozulmadı. İnsan kaldı. İktidardayken yenilgiyi gören ilk kişi oldu. Sebat eden Akif, davasına aşık. Akif Emre sağcı değildi. Muhafazakar da değildi. Küreselliğin Fay Hattı kitabının yazarı bir anti-emperyalistti. Dedi ki, İslam eğer kapitalist ilişki biçimlerinin payandası ve tüketim topluluğunun bir parçası olarak popüler kültürün nesnesi haline geliyorsa, bu Müslümanlık ile kurduğumuz ilişki son derece arızalı demektir. Suriye'ye saldırı başladığında 29 Ağustos 2013'te şunu yazdı. Bugün hedeflerin Amerikan füzeleriyle vurulmasını kurtuluş umudu olarak görenler, başkalarının yazdığı senaryo ile sahaya inerken bir gün Amerikalılara muhtaç olacaklarını da göremeyenlerdir. Türkiye başta olmak üzere bölgede hepimiz akıl tutulmasının değil, akıl zehirlenmesinin mağdurlarıyız. Her şeyden önce zihinleri, vicdanları zehirleyen tesire karşı panzehirin ne olduğu üzerine yeniden düşünmek durumundayız. Sahte oluşumların sahte çözümleri önümüze yeni ufuklar açmaz, sadece serap çıkarır. Akif Emre haklı çıkmadı mı? 18 Mayıs 2017'de son yazısında şöyle diyordu. İşittiklerimizden dolayı, bildiklerimizden dolayı acı çekmeye başlıyoruz. Birebir şahit olamasak bile. Acı çekmeye icbar ediliyoruz sanki ya anlatılanlar gerçek olduğu için yahut gerçek yerine sahte gerçekler ikame edildiği için. Bu denli yozlaşmaya, çürümeye mahkum olmak duygusu bizatihi insanın içini kemiren bir şey. Sadece insan teki olarak her birimiz değil, toplum da içten içe çürüyor. Mahallesindeki yalnızlığını sanırım anlıyorsunuz. Akif Emre'nin evi bizim mahalleye sınırdı. Bir el mesafesindeydi uzaklığımız. Makalelerini Oda TV'de yayınlardı kimi zaman. Akif Emre vicdanlı bir entelektüeldi. Aslında mahallemiz aynıydı. Akif Emre'yi iyi bilirdik. O halde şu tartışmayı derinleştirmeliyiz. İslam sağcı mı? Somut örnekler üzerinden gitmek daha aydınlatıcı oluyor. Kızıl İslam. Adı Mustafa Kenan Aybastı, yönetmen. En son yolculuk filmi vizyona girdi. İslamcı çevrede yetişen bir gencin canlı bomba olmasına giden süreci anlattı. Oda TV'ye verdiği röportajda şöyle dedi. Gericilikle ilgili soldan eğer biri film yapacaksa benim yapmam iyi olur diye düşündüm. O dünyayı iyi bildiğim için hem üzerimdeki bir yükten kurtuldum hem bir komünist sinemacı olarak görevimi yerine getirmiş oldum. Karşınızda İmam Hatipli ve solcu bir yönetmen var. Üsküdar İmam Hatip mezunu. Solcu olmasına giden süreç hiç kolay olmamış. Filminde kendi hayatından örnekler var. Filmde bir burun kırma sahnesi var. O burun aslında benim burnum. Cuma namazından döndüğümüzde bulunduğum grup itibarıyla namazı biraz farklı kılıyordum. Şafii namazına benzerdi ama Selefi namazı diye bir şey kılardık. Babam klasik bir muhafazakardı. Çıktık camiden eve dönerken sen ne biçim namaz kılıyorsun diye sordu. Ben de ne var ki baba, Şafii'ye göre kılıyorum dedim. Babam Şafii'yi Şia diye anladı. Şiacı mı oldun lan başımıza deyip koydu yumruğu suratımın ortasına. Dinciler sert bir muhafaza çabası içindedir. Değişiklikten, farklılıktan haz etmez. Bundan çok çekinir ve bunu şiddetle bastırmaya çalışırlar. Bir imam hatipliği daha tanıtacağım. Namık Kaya, Aksaray İmam Hatip mezunu. O da antikapitalist bir devrimci. Abdestli Kapitalizme Karşı Kızıl İslam adlı kitabı 2016 yılında çıktı. Dipnot Namık Kaya, Abdestli Kapitalizme Karşı Kızıl İslam, Kaynak Yayınları 2016. Hazreti Muhammed'in Kızıl Rüzgar hadisinden ilhamla kitaba bu ismi verdi. Kızıl Rüzgar hadisi, ganimet, zengin ve mevki sahibi kimseler arasında dolaşan bir meta haline getirildiğinde, emanet edilen şeyleri emanet alan kimseler yağmalayıp kendi mülkü haline dönüştürdüklerinde, zekat bir angarya ve ceza kabul edildiğinde, bir topluma o toplumun en rezilleri yönetici olduğunda, kızıl rüzgar bekleyin mahiyetinde. Geleneksel dindarlık kıyameti sadece dünyanın bitimiyle başlayan olaylar olarak algılar. Kıyametin devrim hareketi olduğunu akla getirmez veya görmezlikten gelir. Kızıl rüzgar hadisi düşünsel hareketleriyle eylemsel tezahürleri anlatır. İslam egemenleri, kodamanları, bir eli yağda ötekisi balda olanları ve topluma hükmedenleri yerinden eden, altı üste çıkaran, üsttekileri alta indiren, iktidar ve nimetin sahiplerini değiştiren bir devrim hareketiydi. Egemenlerin, devrimin mimarları olan peygamberlerden korkmasının asıl sebebi, onların deviren, yerle bir eden devrimci hamleleridir. Yoksa Firavunlar, Nemrutlar ve Ebu Cehiller, Tanrı vardır veya yoktur polemiği yapan cahiller değillerdir. Namık Kaya'nın kitabını elimden bırakamadım. Bir kez daha gördüm ki bizim İmam Hatipliler, Muaviye'den beri devam eden Arapçılık merkezli hurafelere büyük eleştiriler getirmeye devam edecek. Tesadüf, yine o hafta tanınmış bir iş adamının yemek davetine katıldım. Kitaplığında hadis alimi Buhari'nin 11 cilt kitabını gördüm. Biliyorsunuz kimileri için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kaynak Buhari'dir. Yemekte söyleyecektim, sustum. En iyisi yazmak dedim. Çünkü hadis tapıcılar insanların kafasını karıştırıyor. Dikkat ediniz, bunlar Kur'an ayetlerinden pek alıntı yapmazlar. Kuşkusuz hadis konusunda toptan reddiye söz konusu olamaz. Ama şunu bilmelisiniz. Buhari yaşamında kitap yazmadı. Buhari'nin kitabı diye bilinen Sahih-i Buhari adlı eseri İbni Hacer derledi. Buhari ile İbni Hacer arasında 596 yıl var. Bu söylendiği zaman kimi ulema der ki, İbni Hacer derlemesini bir diğer hadisçi olan El-Kuşaymani'ye dayanarak yazmıştır. Komik. İbni Hacer ile Kuşaymani arasındaki yıl farkını 463 yıla düşürürler. Buhari ile Kuşaymani arasındaki yıl farkı da 133 yıl. Sonuçta İbni Hacer'den önce hadis kitabı yok. Peki Sahih-i Buhari ciltlerinde neler var? Kadınların akıl ve dini eksiktir. Fatiha okunarak yapılan üflemelerle akrep sokması tedavi edilir. At, ev ve kadında uğursuzluk vardır. Bir kimsenin mümin ya da kafir olacağı anne karnında belli olur. İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Havva olmasaydı kadınlar kocalarına ihanet etmezdi. Kadın, eşek ve köpek namaz kılanın önünden geçerse namaz bozulur. Son yıllarda kerameti kendinden menkul dincilerin sizleri şaşırtan hamile kadın sokağa çıkması gibi konuşmalarının kaynağı bu tür hurafeler işte. Buhari değerlidir, kuşkusuz, ama ona atfedilen hadis derlemeleri ne derece doğrudur tartışılır. Örneğin Ebu Hureyre'nin Hayber Savaşı'nda Hazreti Muhammed'in yanında olduğu hadisine nasıl inanılır? Hureyre bu savaştan sonra İslam'a girdi. Keza Hazreti Muhammed'den sonra ilk ölen eşinin Sevde olduğu gibi yanlışlar da var. Kimi hadisler Kur'an ile çelişir. Umuyorum ki bizim İmam Hatipli gençlerimiz bu uydurmalara son vererek Türkiye'de oluşturulmaya çalışan hurafelerle dolu Arapça cahiliye dönemini bitirecek. O halde tespitimizi bir basamak daha yükseltelim. İslam ile sol arasına kimler girdi? İslam Sosyalizmi kitabına sansür. Devrimci Müslümanlar Hareketi'nden Mehmet Lütfü Özdemir, Rıza Şehri adlı romanını 2013 yılında yayımladı. Romanda İstanbul'da taksicilik yapan Ali, bankadan aldığı krediyi ödeyemeyince tek varlığı olan evini kaybediyor ve intihar ediyor. Ali sonra gözlerini çölde açıyor ve burada yeşillikler içindeki Darüsselam adlı şehre gidiyor. Bu şehirde para geçmiyor. Özel mülkiye sınıflar sömürü yok. Herkes dayanışmacı ve yardımsever. Herkes işini Allah rızası ve toplum için yapıyor. Darüsselam barış yurdudur ve kaynağı Kur'an'dır. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Kasas 5. Samimi Müslümanların talebi dünyevi bir cennet kurmaktı. Yüzyıldır milliyetçiler ile Müslümanlar hep iç içe oldu. Peki Müslümanlar ile sosyalistler arasında neden zamanla aşılması güç duvarlar örüldü? Peygamberden sonra İslam sağcılığa doğru kaymaya başladı diyen Hoda Perestani sosyalist, yani Allah perest sosyalist, Ali Şeriatı'yı benimsemeyen sosyalist olabilir mi? Nurettin Topçusuz, Cemil Meriçsiz, Melami Şeyhi, Mecdi Tolunsuz, 2. Abdülhamit'in süt kardeşi Nuri Bey'siz bir sosyalist hareket olur mu? Sezai Karakoç, Zeki Kılıçarslan, İhsan Eli Açık gibileri yok sayılabilir mi? Üsküdar'daki İstanbul Düşünce Evi'nin ya da Soğuk Savaş'ın ürünü, Komünizmle Mücadele Derneği mirasını reddetmek için kurulan Kapitalizmle Mücadele Derneği'nin kapısı çalınmadan ittifaktan bahsedilebilir mi? Lüks otel iftarlarının alternatifi olan yeryüzü sofralarına oturmadan birlikte mücadeleden bahsedilebilir mi? Başarılı olmuş ilk İslami Sosyalist Hareket olan ve 1917 devriminde Sovyet hükümetini destekleyen Veysi Hareketi nasıl bilinmez? O yıllar Kazan Müslüman Sosyalist Komitesi'nin mücadelesinden çıkarılacak ders yok mu? Ya Siyad Barre, Hakim Misbah, Ali Şeriati, Yasar Arafat, Abdullah El Alaylı, Celal Ali Ahmet, Kaddafi ve Allah'a ibadet eden Sosyalistler Hareketi'ni kuran Muhammed Nehşep gibi Müslüman solcular. Muhammed Ali Cinnah 26 Mart 1948'de Çittagong'da halka seslenirken ne demişti? Pakistan'ın insanların eşitliği ve kardeşliğini vurgulayan toplumsal adalet ve İslami sosyalist temellere dayanması gerektiğini söylerken yalnız benim değil, milyonlarca Müslümanın da duygularını dile getiriyoruz. Yine Pakistan'dan örnek vereyim. Pakistan'ın ilk başbakanı Liyakat Ali Han 25 Ağustos 1949'da aynı şekilde konuştu. Bugünlerde konuşulan pek çok izim var. Ancak bizim için sadece bir izmin var olduğuna karar verdik. O da kısaca bu topraklardaki herkesin yiyecek, giyecek, barınma, eğitim, sağlık gibi konularda eşit haklara sahip olması anlamına gelen İslami sosyalizmdir. Bu şeyleri insanlarına sağlayamayan ülkeler asla gelişemezler. 1350 yıl öncesine dayanan bu ekonomik program bizim için hala en iyi ekonomik programdır. Aslında insanlar hangi sistemleri denerse denesinler, en sonunda başka bir isim ile isimlendirecek olsalar bile İslami sosyalizme geri döneceklerdir. Yön aynıdır, yollar değişik sadece. Adacıklara hapsolunmamalı, Müslümanlar olmadan mazlumlar ittifakı kurulamaz, ancak bu birlikteliği engellemek isteyen güçler var. Suriyeli Mustafa Sıbahi'nin İslam Sosyalizmi kitabını 1969 yılında çeviren bir yayın evi, sosyalizme tepkisi nedeniyle kitabın belli bölümlerini çıkararak, yani sansürleyerek yayınladı. Tüm mesele bu. Tüm mesele Müslümanları tek taraflı bir propagandaya maruz bırakmak. Dinciliğin doğması yeni değil. Dincilik, putçu, tefeci, kölecilerin iktidarı, dincilik İslam'ı bayağılaştırmak, dincilik sürüleşmek. Ki bilgisi düşüncesi karışık insanlar da yok değil. Kafası dağınık adam Nuri Pakdil. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Neler denmedi ki? Erdoğan'ın izin vermesiyle Akar ve Fidan bu ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan'ın amacı referanduma giderken her daim yaptığı gibi bu tür tartışmalar çıkararak muhafazakarları yanına çekmek. Bunlar doğru mu bilmem, ben size bildiğimi yazayım. Kimdir Nuri Pakdil? Oyun yazarıdır ama oyunları iyi değildir. Şairdir ama şairliği kötüdür. Çevirmendir ama Arapça şiirleri Fransızcadan Türkçe'ye çevirmiştir. Edebiyata çok emek harcamıştır. 1969-1984 arasında Edebiyat Dergisi'ni çıkarmıştır. Okumaya tutkundur ancak analitik düşünceye sahip değildir. İslamcıdır. Muhafazakar ya da sağcı denilmesini kabul etmez. Devrimciyim der. Kendini kurşun yemiş bir gerilla göğsüne benzetir. Hiç dönmemiş partizan olduğunu söyler. Kendini kapitalizm, emperyalizm, faşizm karşıtı, sosyalist çizginin en ileri ucunda diye tanımlar. Sosyalistliği teoriden değil, duygusallıktan kaynaklanır. Eşitlikçidir. Emeğin kutsallığına inanır. Ona göre mülkiyet kirli ve kanlıdır. Siyaseti kara bulur. Sıklıkla yabancılaşma kavramını kullanır. Bitmedi. Ancak araya girip şunu yazayım. Yabancılaşma kavramını ilk kez felsefi anlamda Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenerek Hegel kullandı. Kavramı ayakları üzerine Marx oturttu. Marx kapitalizmin insanı ürettiğine, ilişkilerine ve dünyaya yabancılaştırdığını belirtti. Nuri Pakdil ise yabancılaşmayı salt kültürel ve dini boyutuyla ele aldı. Ortak tarihi bilincinin tahrip edilmesi olarak değerlendirdi. Yabancılaşma kavramının iktisadi yönüyle hiç ilgilenmedi. Bugün dahi İslamcı çevrelerin bakış açısı aynıdır. Batı karşıtlıkları sadece din eksenindeki kültürel boyutla sınırlıdır. Yabancılaşmanın özünü oluşturan ekonomik ilişkiler, üretim biçimleri gibi şeylerle ilgilenmezler. Oysa kültürün temelini oluşturan iktisat değil midir? Hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır sözünü doğrular Pakdil. Somutlaştırmak için örnek vereyim. 1960'larda Türkiye'de 3 önemli edebiyat dergisi vardı. Sezai Karakoç'un çıkardığı Diriliş, Nuri Pakdil'in çıkardığı Edebiyat Dergisi, Cemal Süreyya'nın çıkardığı Papirüs. Karakoç ve Pakdil yabancılaşmaya sadece kültür boyutuyla baktıkları için Lenin'in Emperyalizm kitabını Cemal Süreyya Türkçe'ye çevirdi. Oysa sözüm ona Pakdil Lenin hayranıydı. En yakın talebesi Hüseyin Su günlüğünde yazar. Yazar, sanatçı ve entelektüel idolü Sartre. Siyasal devrimci idolü ise Lenin'di. Okurken de konuşurken de andığı ve örneklediği iki adı bunlar. Bu iki insanın hayatına ilişkin Türkçe'de ne varsa mutlaka okumuştuk. Sartre'ı Cezayir Savaşı'na verdiği destek ve Lenin'i devrim yaptığı için beğendi, o kadar. Her ikisinin de ideolojisiyle, kuramıyla, felsefe boyutuyla hiç ilgili değildi Pakdil. Sosyalist Ahmet Bin Bella'ya politik görüşü nedeniyle yakınlık duymadı. Ona sadece Cezayir direnişi nedeniyle övgüde bulundu. Pakdil'in hiçbir zaman teorik derinliği olmadı. Okumayı bile inanç temelli yapıp inançlı Dostoyevski'yi bu sebeple çok sevdi. Pakdil düşünceyi coğrafi alanla ve İslam ile sınırladı, ötesini kabul etmedi. Yabancılaşma dedi geçti, açıklamaya bile gerek duymadı, ezberci ve nakilciydi. Bu sebeple tüm sorunların kaynağı olarak inançsızlığı, dinsizliği gördü. Türkiye'yi ayakta tutan orta direğin İslam olduğunu ileri sürdü. Atatürk devrimlerine karşıydı ve hesaplaşma peşindeydi. 1923 devriminden beri boynumuz ağrıdı batıya bakmaktan. Sanki bin yıllık uygarlığımız hiç olmamıştı dedi. Bizi biz yapan tüm değerlerin üzerine kalın bir perde çekildiğini iddia etti. Fakat iktisatsız tarih okuması yaptığı için emperyalizm kavramını hep göz ardı etti. Bu nedenle Batı'nın sömürge döneminin tanzimatı ile iktisadi bağımsızlığı savunan Cumhuriyet aydınlanmasını aynı sandı. Batı karşıtlığı da yüzeyselde Pakdil'in, Cumhuriyet'in bizi biz yapan hangi değerlere kalın perde çektiğini açıklayamadı. Allah yerine Tanrı, Kur'an yerine mutlak öğreti, peygamber yerine önder, Ramazan yerine oruç vadisi diyerek yeni bir inanç dili oluşturmaya çalıştı. Sonra da Türkçe ibadet nedeniyle Cumhuriyet'e kızdı. Köylülükten nefret ettiğini söyleyen Pakdil, Beethoven ve John Baez dinlemeyi çok sevdi. Van Gogh ve Chagall resimlerine bayıldı. Picasso'nun Guernica tablosunun kopyasını baş köşesinde tuttu. Türkan Şoray ve Brigitte Bardot hayranıydı. Yani Pakdil'in kafası her daim karışıktı. Bunun nedeni yakın arkadaşı Erdem Bayazıt'ın da dediği gibi biçimi özden önde tutmasıydı. Sonuçta Pakdil üzerinde çok durulacak bir düşünce adamı değildi. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın kılavuzunu bu açıdan değerlendirin. Daha vahimi, Türkiye'yi yöneten kadroların entelektüel düzeyine bakın. 32. ayrımın sonu. Sayfa 269.